Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş'la birlikte sunduğumuz yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Program konumuza girmeden önce sizlere iletişim adreslerimizi vermek istiyorum. Dilerseniz bize Doktor İlham Ayrancı ile Gönül Sohbetleri Facebook adresinden yazabilir. Türkiye dışından arayacaklar çift 0 ve artı 90'dan sonra 312 463 34 19 ve 312 463 34 21 numaralı telefonlardan bize ulaşabilir ve sorularınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz. İletişim adreslerimizi de verdikten sonra sözü daha fazla uzatmadan bereket, şifa dileği ve duasıyla programımıza Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan Kur'an tilaveti dinleyerek başlayalım istiyorum. Hocamız bugün Bakara Suresi 285 ve 286. ayetleri okuyacak. Kur'an tilavetinden sonra da programımıza kaldığımız yerden devam edelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Âmene r-Rasûlü bimâ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا Altyazı M.K. İsran kema amaltehu alellezine min qablina Rabbena
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, Mekke'de İslam'ın tebliğinden son derece rahatsız olan Kureyş'in ileri gelenleri, Peygamberimize şimdiye kadar senin kavmine yaptığını kimse yapmadı. Çünkü sen dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün diyerek suçladılar Peygamber Efendimiz'i. Sonra da ona, bütün bunları para kazanmak için yapıyorsan, sana malımızdan verelim, sen en zenginimiz ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim. İktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım diyerek bir takım buna benzer öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Peygamberimiz bütün bunları ne sizden menfaat temin etmek ne de size yönetici olmak için getirdim. Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabı indirdi. Cennetle müjdelememi ve cehennemden sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getiriyorum. Şayet bana karşı direnirseniz Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim diye cevap verdi onlara. Peygamber Efendimizin bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, bu defa öyleyse seni gönderen Rabbine söyle bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketimizi genişletsin, orada nehirler akıtsın, büyüklerimizden olan Kusay bin Kilab'ı da diriltsin. O bizim güvenilir bir büyüğümüzdü. Ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz dediler. Müşriklerin bu tavırları Hazreti Peygamber'in Mekke'den ve Mekkelilerden ümidini kesmesine yol açacak cinstendi. Ben bunlar için gönderilmedim. Ben Rabbimin bana gönderdiğini sizlere iletmem için gönderildim. Kabul ederseniz bu dünya ve ahirette sizin yararınızadır. Şayet reddederseniz sabrederim diyordu Peygamber Efendimiz. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber zorlu günler yaşıyordu. 26 yıllık hayat arkadaşı, gönüldaşı, sırdaşı Hazreti Hatice annemiz ve hamisi, koruyucusu Ebu Talip arka arkaya vefat etmişti bugünlerde. Hüzün yılıydı Peygamber Efendimiz için, hüzün yılı. O sene Hazreti Peygamber Efendimiz çok üzüntülü günler geçiriyordu. Rahatlamak için gittiği Taif'te de aradığını bulamamış, bilakis çok büyük sıkıntılar yaşamıştı. Kavmi tarafından iyice sıkıştırılan, yaşam alanı gün geçtikçe daraltılan Peygamber Efendimiz, işte tam da bugünlerde o güne kadar hiç kimseye nasip olmayan, hiç kimseye nasip olmayan ilahi bir lütfa mazhar oluyordu. İşte o lütuf, kutlu yolculuk, Miraç hadisesiydi. İşte bugünkü programımızda bu yolculuğu, İsra ve Miraç yolculuğunu ele almak istiyoruz. Programımıza yaptığımız bu kısa girişten sonra şimdi bir ilahi arasıyla soluklanalım. Sami Özer getirdiler Burak'ı diyecek. İlahi arasından sonra da programımıza konuyla ilgili soruların cevaplarıyla devam edelim.
Sallallahu, la ilahe illallah.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dostlar, 3 Mayıs Salı günü akşamı Kandiller Geçidi'nin üçüncüsünü, Miraç Kandili'ni idrak edeceğiz inşallah. İlki Mevlid Kandili'ydi, ikincisi Regaib Kandili, üçüncüsü de Miraç Kandili. Geriye gene 3 aylar içerisinde idrak edeceğimiz Berat Kandili ve Kadir Gecesi kalıyor. Onları da vakti zamanı geldiğinde anlatırız inşallah. Şimdi programımıza bir dinleyicimizin sorduğu İsra ve Miraç ne demektir sorusunun cevabıyla devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Miraç, Peygamber Efendimizin fizik ötesi aleme yaptığı bir yolculuktur. Manevi aleme yaptığı manevi bir yolculuktur. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Mekke'de her şeyin üzerine geldiği bir dönemde adeta nefes alamayacak kadar bunalan Hazreti Peygamber'i bu yolculuğuna hazırlamak için vahiy meleği Cebrail Peygamberimizin evine misafir oldu. İnsanın muhayyilesini zorlayan bu yolculuk için hazırlık yapıldı önce. Ancak bu normal yolculuklar için yapılan hazırlıklardan tabiatıyla farklıydı. Konuyla ilgili rivayetlere göre bu manevi aleme seyahate hazırlamak amacıyla Hazreti Peygamber'in göğsü yarılıp zemzemle yıkandı. Ardından da hikmet ve imanla dolduruldu. Sonra da mucizevi bir yolculuk başladı. Hazreti Peygamber için hazırlanan Burak adı verilen beyaz bir binek getirildi. Burak adımını gözün gördüğü son noktaya basmaktaydı. Mescid-i Haram'dan Burak'la başlayan kutsal yolculukta Hazreti Peygamber Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gelip orada 2 rekat namaz kıldı. Buraya kadar olan ve Kur'an'da gece yürüyüşü anlamına gelen İsra kelimesiyle karşılanan yolculuk semaya yükselişle, yani Miraç ile devam etti. Allah Resulü 7 kat olarak takdim edilen semanın her katında tevhid geleneğinin önemli isimleriyle önceki peygamberlerden Hazreti Adem ile, Hazreti İbrahim ile, Hazreti Musa ile ve Hazreti İsa aleyhisselam ile buluştu ve konuştu. Peki Peygamber Efendimizin miracı nasıl gerçekleşti? Bu konuda Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, birinci kat semaya yükseltildiğim zaman baktım ki orada bir zat duruyor. Sağında bir takım karaltılar, sonunda da bir takım karaltılar vardı. Bu zat sağına baktığında gülüyor, soluna baktığında ağlıyordu. Bana dönerek hoş geldin diyerek beni selamladı. Ben Cebrail'e onun kim olduğunu sorunca bu Adem'dir. Sağındaki ve solundaki karartılar onun çocuklarının ruhlarıdır. Sağındakiler cennetlikler ve solundakiler cehennemlik olanlardır. İşte bu sebeple sağına bakınca mutlu oluyor ve diğer yanına baktığında üzülüyor açıklamasını yaptı. Yolculuğun sonunda Hazreti Peygamber mana aleminde Yüce Allah'ın huzuruna çıkmış, bazı emirler almış ve bir takım ödüllerle huzurdan ayrılmıştır. Ödüller diyoruz. Miracın o gün için Peygamber Efendimiz'e genel anlamda Müslümanlara armağanı, o ödülleri nedir? Değerli dostlar, Habibini boş çevirmeyen Yüce Mevla ona bir takım hediyeler vermiştir bu yolculuk esnasında. 5 vakit namaz bunlardan biridir. Namaz Miraç yolculuğunun hediyesidir ve namaz müminin de miracıdır. Bakara suresinin bugün Sayın Hocamızın da okuduğu, yapımcımızın isabetle seçtiği ve Sayın Hocamızın da okuduğu Bakara suresinin o son iki ayeti, 285 ve 286. ayetleri işte orada Miraç gecesinde vahyedilmiş. Ayrıca bununla birlikte ümmetinden Allah'a şirk koşmayan günahkarların, şirk koşmamak şartıyla günahkarların da bağışlanacağı müjdesi verilmiştir Peygamber Efendimiz'e bu gece. Peygamber Efendimiz bu yolculuk esnasında cennet ve cehennem ehlini temaşa eylemiş. Cehennemde yüz ve bağırlarını tırmalayan, bakırdan tırnakları olan bir takım insanlar, topluluklar görmüştü. Onların kim olduğunu sorduğunda bunlar gıybet etmek suretiyle insanların etlerini yiyen ve insanların şereflerine saldıran kimselerdir cevabını almıştı. Rabbim böyle bir durumdan bizi muhafaza eylesin. Hazreti Peygamber Miraç'a çıktığı zaman beraberinde büyük topluluklar bulunan bazı peygamberlerle, yanında birkaç kişi olan bazı peygamberler, hatta yanında hiç müntesibi bulunmayan, mensubu bulunmayan bazı peygamberler görmüştü. Sonunda büyük bir kalabalık görmüş ve bunların kim olduğunu sorduğunda Musa kavmi denildi Peygamber Efendimiz'e. Fakat başını kaldır ve bak diye eklediler. Başını kaldırdığında Hazreti Peygamber ufku tamamen kaplamış bir kalabalık gördü. İşte ya Muhammed, bunlar senin ümmetindir denildi Peygamber Efendimiz'e. Peki hiç düşündünüz mü? O günün insanının, yani Mekkelilerin Miraç hadisesine tepkisi nasıl oldu? Bu mucizevi yolculuğundan dönen Allah Resulü, bütün bunlar bir gecede olup bitmişti çünkü. Dönüşünde ona en yakınında bulunan kimseler dahi, ey Allah'ın elçisi, bunu kavmine haber verme, onlar seni yalanlarlar ve sana eziyet ederler diyerek kaygılarını dile getiriyordu. Ancak Rabbinin vahyettiklerini tebliğ etmekle yükümlü olan ve şartlar ne olursa olsun hiçbir şeyi gizlemeyen Allah Resulü Efendimiz herkese olup biteni anlatmak konusunda asla tereddüt etmedi. Bu onun göreviydi. Bunları duyan müşrikler nihayet tutunacak bir dal bulmuş olmanın sevinciyle çeşitli meclislere haberler yolladılar. Ona aynı soruları tekrar tekrar sorup durdular. Bize Mescid-i Aksa'nın nasıl olduğunu anlatır mısın diye soruyorlardı örneğin. Çünkü Resulullah Efendimiz daha önce Kudüs'e hiç gitmemişti ve bir gecede 2000 kilometrelik bir mesafeyi gidip geldiğini söylüyordu ya, işte buna inanamıyorlardı. Onların bir kısmı Mescid-i Aksa'yı biliyordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber mescidi onlara anlatmaya başladı. Ancak bazı yerlerini tarif ederken şüpheye düşünce Kabe'nin bitişiğindeki Hicr'de ayağa kalktı. Bir an Mescid-i Aksa ile arasındaki mesafe manevi anlamda kaldırılıverdi ve ona bakarak adeta bir film şeridi gibi anlatmaya devam etti. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen müşrikler vallahi anlattıkları doğru demekten kendilerini alamıyordu. Hazreti Peygamber'in verdiği bilgilerin doğru olmasına rağmen akıl erdiremedikleri için söz konusu olayın imkansız olduğunu düşünüyordu müşrikler. Hatta daha önce Resulullah'a insanlardan, inananlardan, müşriklerin etkisinde kalarak İslam'ı terk edenler bile oldu. Bunlar Hazreti Ebu Bekir'e gidip arkadaşının geceleyin Beyt-i Makdis'e gittiğini söylediği iddiasını sordular. Hazreti Ebubekir onlara dedi ki, böyle mi söylüyor? Bunun üzerine evet cevabını verdiler. Hazreti Ebubekir bu cevabı alınca, eğer bunu o söylüyorsa, Muhammed Efendimiz söylüyorsa doğrudur diyerek iman ve teslimiyetin en güzel örneğini ortaya koyuyordu. Buna da şaşıran insanlar, sen gerçekten onun bir aylık mesafedeki Beyt-i Makdis'e gece gidip sabah olmadan geri geldiğine inanıyor musun diye tekrar sordular. Kendisinden de ve inancından da emin olan Hazreti Ebubekir, doğrusu ben bundan daha acayip şeylere inanıp onu tasdik ettim. Sabah akşam ona gelen vahyi doğruluyorum ben diye karşılık verdi onlara. İşte bu teslimiyeti kendisine doğrulayan, tasdik eden anlamındaki Sıddık lakabının verilmesine sebep oldu. Hazreti Peygamberlere inananlara güven ve kararlılık veren bu kutsal yolculuk, manevi yolculuk, kalbinde zaaf bulunan, şüphe bulunan, zayıflık bulunan veya inanmayanlar için de fitne aracı olmuştu. Son söz kabiliğinden tabii konuda söyleyecek çok fazla söz var. Özet olarak anlatıyoruz. Belki özetin özeti olarak anlatıyoruz. Son söz kabiliğinden şunları ifade etmek isteriz. Rabbimiz dilerse olmayacak hiçbir şey yoktur. Biz buna inanırız. İnne emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. Allah bir şeyin olmasını dilerse ona kün der, ol der ve o şey oluverir. O ol derse her şey olur. İşte Miraç hadisesi de böyledir. Bu gecede Peygamberimiz Allah'ın izniyle Mekke'de bulunan, Mescid-i Haram'dan Kudüs'te bulunan, ki arada 2000 kilometrelik bir mesafe vardır, Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, oradan göklere, manevi alemlere yükseltilmiş, kendisinden önceki peygamberlerle görüşmüş, Allah Teala ile görüşmüş, kendisine cennet ve cehennem gösterilmiş ve kısa zaman içinde gerçekleşen bir zaman diliminden sonra tekrar aynı gecede Mekke'ye dönmüştür. Değerli dinleyicilerimiz, bu açıklamalarımızla birlikte sohbetimizin bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arası daha verelim. Ender Doğan Hu Deyu diyecek. İlahi arasından sonra da programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edelim.
Girsen zikrine gel ya. Yeah. açtılar gözleri yandan, yane yane bu gördüler hu kaplamış hep 18 bin alemi. Gördüler hu kaplamış hep 18 bin alemi. Feyzan tükensin haznesinden yana yana o deyim.
Facebook Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri sayfasına 7/24 soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, Zehra isimli bir dinleyicimiz kandil gecelerine özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır? Mübarek geceleri nasıl değerlendirmemiz gerekir diye bir soru sormuş. Bu sorunun cevabıyla devam ediyoruz programımıza. Hazreti Peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu tavsiyelerinde bu gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli, hata ve günahları için tevbe etmeli, dua ederek, Kur'an okuyarak, kaza ve nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır, iyidir, güzeldir, faziletlidir. Zira Peygamber Efendimiz Şaban'ın ortasında yani Berat gecesinde ibadet ediniz, gündüz de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına tecelli eder ve fecir doğana kadar yok mu benden af isteyen, onu affedeyim. Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim. Yok mu bir musibetten, musibete uğrayan ve ondan kurtulmak isteyen, ona afiyet vereyim. Yok mu isteyen der buyurmuştur. Miraç gecesinde yapılacak en önemli karar, şayet namaz konusunda bir eksiğimiz varsa, namaz kılmıyorsak veya alaca bir şekilde bırakarak, tekrar başlayarak böyle bir durumumuz söz konusuysa, bu konuda sağlam bir kararla yeni bir başlangıç yapmak olabilir. Çünkü namaz bu gecenin armağanıdır. Namaz bu gecenin armağanıdır. Bakara suresinin son iki ayeti dedik, namaz dedik ve bir de şirk koşmayan herkesin günahlarının Allah tarafından affedileceği müjdesini ifade ettik. Dilerim Zehra Hanım bu cevaptan mutmain olmuştur. Bir başka sorumuz, cenazeyi yıkamanın hükmü nedir hocam? Yıkanmadan gömülen cenazenin çıkarılıp tekrar yıkanması gerekir mi diye soruyor. Ölen bir Müslümanın yıkanması, kefenlenmesi ve namazını kılınarak defnedilmesi farz-ı kifayedir. Bunların meşru, geçerli, zorunlu bir mazeret bulunmaması halinde vakit geçirilmeden mutlak şekilde yapılması gerekir. Meşru bir mazeret bulunmaksızın cenazenin yıkanmadan defnedilmesi, gömülmesi durumunda o çevrede cenazeden haberdar olan bütün Müslümanlar vebal halinde olurlar, vebal altında kalırlar. Bununla birlikte her nasılsa, nasıl olmuşsa, nasıl ihmal edilmişse yıkanmadan defnedilen cenaze eğer üzerine toprak atılmamışsa çıkarılıp yıkanır. Şayet toprak örtülmüşse yıkanmak maksadıyla mezardan tekrar çıkarılmaz, çıkarılmaması gerekir. Bir başka soru gene ölümle ilgili. Ölü tezkiye etmenin hükmü nedir? Cenaze merasiminde nasıl bilirsiniz? Sözünün bir dayanağı var mıdır diyor. Çünkü imamlar tabutun önüne geçiyor ve cemaate dönerek aramızdan ebediyen ayrılan kardeşimizi nasıl bilirsiniz? Ahirete taalluk eden haklarınızı helal ettiniz mi? Mümin ve muvahhid bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Gibi sorular soruyor. Ölen bir kimsenin iyi bir insan olduğuna Müslümanların şahitlik etmesine tezkiye deniyor. Ölen kimsenin iyi bir insan olduğuna Müslümanların şahitlik etmesine tezkiye deniyor. Tezkiye için cenaze namazından önce veya sonra bu kişiyi nasıl bilirsiniz şeklindeki soruya iyi olarak bilinen kişiler için iyi biliriz diye şahitlik etmek, kötü olarak bilinen kişiler için ise susmak, tanınmayan kimseler için de Allah rahmet eylesin demek uygun olur. Zira Peygamber Efendimiz bir hadislerinde ölülerinizi iyilikleriyle anınız, kötülüklerinden bahsetmeyiniz buyurmuştur. Esas olan ve uygun olan budur. Cenazeyi ölüle iyilikleriyle anmamız gerekiyor. Kötülüklerini mümkünse konuşmamaya çalışmamız gerekiyor. Bir çok ilginç, çok çarpıcı bir soruyla devam ediyorum. Hocam, vergi zekat yerine geçer mi? Değerli dostlar, değerli dinleyicilerimiz, vergi bir vatandaşlık görevidir. Zekat ise dini bir yükümlülüktür. Her ikisi de gereklidir, yükümlülüktür bizler için. Her ikisi de gereklidir, yükümlülüktür. Birisi vatandaşlık görevi, diğeri dini bir yükümlülük. Öte yandan zekat ile vergi mükellefiyet, temel gaye, oran, miktar, harcanacağı yerler. Çünkü zekatın harcanacağı yerler Tevbe suresi 60. ayette açık açık net bir şekilde bildiriliyor. İşte bütün bu bakım şeylerden dolayı birbirinden farklıdır bu iki yükümlülük. Bu itibarla devlete ödenen vergiler zekat yerine geçmez. Zekatın dini bir yükümlülük için ayrıca verilmesi gerekir. Bu sorunun cevabıyla çok değerli dostlarımız, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.